Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Ve başkentteyiz. İşte başladı Hayatın Sesleri. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize TRT geleneğindeki en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugün de. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar Hayatın Sesleri'ni. Siz sevgili dinleyenlerimiz için sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek sürecek birlikteliğimizde sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı bilin. Biliyorsunuz ama hatırlatalım yine de 090-312-463-3419 ve 463-3421 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Memleketim FM ortak yayınıyla olan birlikteliğimizin işte ilk müziği.
Ne olur bak bana biraz, çocuk muyum değil miyim?
Sen küçücük güzel bebek,
öyle olsa sevmeyi bilir miyim?
Olmaz, küçücüksün, yüreğin genç umut dolu.
Gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz, başkentten devam ediyor Hayatın Sesleri. Hemen stüdyo konuklarımızla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Fotoğraf sanatçısı Sayın Mebrur Hatunoğlu ve yine fotoğraf sanatçısı Sayın Burcu Vardar bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Türkiye'nin İlk Engelli Fotoğraf Derneği, daha doğrusu Engelsiz Fotoğraf Derneği'nden söz edeceğiz. Bu derneğin aynı zamanda gönüllü kurucularından, üyelerindensiniz. Şimdi derneğin doğuşundan birazcık söz edelim, sonra faaliyetlerinize geçelim isterseniz.
Ben başlayayım. Derneğin doğuşu aslında biz çok uzun süredir, 9 yıllık, 10 yıllık bir süreç içinde engelli çocuklarla çalışıyoruz. Zihinsel engelli ve fiziksel engelli çocuklarla çalışıyoruz. Çalışmalarımız vakıflarda, okullarda, üniversitelere kadar her yerde devam ediyor engellilerle çalışmalarımız. Yaklaşık bir 6-7 ay önce arkadaşlarla otururken hadi bir dernekleşelim, böyle bir dernek yok dedik. Yola çıktık. Derneğin aslında şeyi böyle bir sohbet ortamında çıkmıştı. Hayata geçirdik. Türkiye'de aslında bir engellilere fotoğraf eğitimi verecek gerçekten bir dernek yok. Sanırım ki iyi bir boşluk dolduracağız. Burada bir tek şeyi söylemek istiyorum. Bu engellilikten kastettiğimiz engellilere özel dersler olacak ama engellilerle birlikte bizim de derslerimiz olacak. Yani normal işte fotoğraf eğitimine gelen insanlarla da birlikte derslerimiz olacak. Yani engelli engelsiz ayrımı yapmayacağız aslında.
Evet.
Burada.
Evet.
Öyle bir
ama onlara yönelik de çalışmalarımız olacak. Özel eğitimleriniz olacak. Evet, buyurun.
Engelliler üzerine hocamların uzun zamandır çalışmaları vardı. Bunu işte dernekleştirelim dediklerinde biz de gönüllü olarak tabii ki bu işin içinde yer almak istedik. Emekleri çok fazla. Şimdiye kadar hocam kendisi de bahseder. Birçok engelli arkadaşımızla çalıştılar. Çok da iyi sonuçlar aldık. Şimdi işte bunu daha ileri düzeye taşıyıp belki işte toplu eğitimleri arttırmak, Ankara'da onların sesini daha fazla duyurmak, hatta mümkünse Türkiye ve belki de hocam dünyada.
Ne güzel, ne güzel.
Böyle keşke. Hedeflerimiz var yani.
Şimdi birçok engelli dedi Burcu Hanım. Kaç engelli ile başladınız?
Ya aslında çok sayısını bilmiyorum. Yani herhalde bine yakın öğrenciyle çalıştım. Hı hı. Yani çalıştığım aslında isim verebilir miyim? Vakıflarım vardı, devlet okullarımız var.
Evet.
Oradaki öğrencilerle çalıştık. Yani sayısal olarak bilmiyorum ama gerçekten bilmiyorum. Bine yakın öğrenciyle çalışmışızdır.
Ne güzel, ne mutlu gerçekten. Peki fotoğraf onları yaşama bağlayan bir araç mı? Oradan mı yola çıktınız? Ne gözlemlediniz de böyle bir dernek kuralım dediniz?
Bir kere evet, onu söyleyeyim. Fotoğraf, bizde şey engellilik birazcık farklı anlaşılıyor. Engelli çocuklarımızı çok uzun süre odalarda kilitledik. Evlerden çıkartmadık. Engelli çocuklarımızla şey hep utandık aslında. Belki de öyle bir şey vardı. Bunları hep yaşadık.
O bakışlardan çekildik.
Evet, yani bir, böyle bir bu yavaş yavaş Türkiye'de yıkılmaya başladı. Belki de o şeyin de katkısı var bu işin içinde. Devlet engelli ailelerine engelli çocuklar üzerinden bir miktar para ödemeye başladı. Bu da o çocukların birazcık daha ortaya çıkmasını sağladı. Fotoğraf ne yapıyor? Aslında bir sürü, biz engellilerin fotoğraf üzerinden bir cümle kurmasını beklemiyoruz. Yani bir engellinin çektiği fotoğraflarla herhangi bir mesaj vermesini beklemiyoruz. Ama engelli çocuklar fotoğraf üzerinden inanılmaz sosyalleşmeye başladılar.
Her şeyden önce sanatla buluştular.
Evet, kesinlikle.
Tabii.
Yani öyle bir avantajı oldu. Gittiğimiz esnaflar, yani çocukları hep dışarı çıkartıp dışarıda fotoğraflar çektiriyoruz. Okulların içinde fotoğraflar çektiriyoruz. Ortamda böyle bir sıcaklık, sıcak hava oluşmaya başladı. Bir dostluk oluşmaya başladı. Bu çok güzel bir şey.
Sosyalleşiyorlar tabii. Kendi işlerinde de, bizlerle de böyle ortamlara girdikçe kendi bakışları da değişiyor. Farklı bir duygu tabii engellilerle çalışmak. Yani onların birebir hislerini almak inanılmaz bir şey. Aynı zamanda çok da zor. Duygusal bir insan için gerçekten durum oluyor.
Peki,
ama.
Peki ne tür fotoğraflar çekiyorlar? Yakalıyorlar mı bazı şeyleri, siz fotoğrafçıların görmek istedikleri kareleri?
Zaten hani çok büyük hedeflerimiz yok.
Elbette.
Çok büyük beklentilerimiz de yok. Biz sadece diyoruz ki hani sizin gözünüzden bir fotoğraf görelim. Yani gelen fotoğraflarda kendi içlerinde çok iyi olduğunu düşündüklerimiz de oluyor. Keyifli olduğunu düşündüğümüzde yoğun olarak oluyor. Ama dediğim gibi hocam çok daha uzun yıllar çalıştığı için o bu konuda.
Şöyle söyleyeyim. Ankara'da bir fotoğraf derneğinde uzun süre eğitmenlik yaptım. O dernekteki normal arkadaşlar, öğrencilerimize engelli çocukların fotoğraflarını sizden önceki grup çekti diye gösterdiğimde çok takdir toplayan fotoğraflar oldu. Onu bu kadar güzel fotoğraflar çekiyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Engelli çocuklar düşünce olarak kirletilmiş çocuklar değil. Çok net, çok temiz çocuklardır. Onun için de biz kirletildiğimiz için, kültürel olarak da kirletildiğimiz için onlar gibi bakmıyoruz yaşama. Onların baktığı açı çok daha farklı ve çok daha güzel açılardan bakıyorlar. Bir örnek vereyim. Samet diye mikrosefalili bir öğrencim var. Hala şeyde, çağdaş eğitimde. Samet bütün fotoğraflarını yere yatarak çeker. Yani nereye götürürseniz götürün, futbol sahasına götürdüğünüzde direkt yere uzanıp çekiyor. O açıdan bizim öğrencilerimiz çekmezler. Normal insanlar çekmezler. Hı hı. Ama alt açı diye fotoğrafta bir açı vardır aslında. Samet bunu bilmeden yapıyor.
Bilmeden yapıyor.
Ve çok güzel fotoğraflar çıkartır.
Peki fotoğraf makinalarının temini nasıl oluyor?
O bizim en büyük dertimiz, problemimiz aslında. Fotoğraf makinelerinin teminini şey yapıyoruz. Yani ben birazcık aslında dileniyorum. Bütün arkadaşlarıma haber gönderiyorum. Kullanmadığınız, raflarınızda duran fotoğraf makineleri ne olur bize iletin diye. Evet, teknoloji her gün değişiyor ve bizim kullandığımız makineler bir süre sonra işe yaramaz hale geliyor.
Evet.
Ama bizim öğrencilerimiz için ne bileyim işte 3 megapiksel, 5 megapiksel fotoğraf makineleri bile çok önemli.
Evet, işlerine yarıyor.
Çocuklar evet engelli olduğu için mesela fotoğraf makineleri çok sık kırılıyor. Şarjlı pillere sürekli ihtiyacımız oluyor. Hafıza kartlarına sürekli ihtiyacımız oluyor.
Belki şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasından benim de böyle makinem var, paylaşabilirim diye düşünebilirler. Bir adres verelim size, nasıl ulaşabilirler yani, dinleyicilerimiz? Fotoğraf makinalarına nasıl ulaştırabilirler?
Evet, yani derneğimizin yeri Ankara'da Kavaklıdere'de Büklüm Sokak 8 Taksim 9. Kavaklıdere Ankara diye geçiyor. Bizim adımıza veya EnFot, Engelsiz Fotoğraf Derneği adına gönderebilirler. Her türlü yardıma açız.
Çok da mutlu oluruz.
Aslında şöyle yapıyoruz, onu da söyleyeyim. Makine parkları oluşturuyoruz çantalarımızın içinde. 10'ar 15'er fotoğraf makinalık, kompakt makinelerle parklar oluşturuyoruz. Hangi okula gideceksek o parkı alıyoruz, o okula götürüp öğrencilere veriyoruz. Mesela Antalya'da eğitime gideceksek eğer, Antalya'da aynı çanta gidiyor. Hı hı. Ama çok fazla makinamız olmadığında Antalya giderse Ankara açıkta kalıyor. Bir yere giderse öbür taraf açıkta kalıyor.
Evet, onun için bu açıyı kapatmamız gerekiyor diyorsunuz.
Teşekkür ediyorum şimdiden.
Evet, şimdi programımızın, daha doğrusu bölümümüzün sonunda o adresi tekrarlayalım. Dinleyicilerimiz notlarını da almış olurlar.
Tabii.
Bir kez daha hatırlatmış oluruz. Peki Ankara dışına da gidiyoruz dediniz. Nerelere gidiyorsunuz? Okullarda çocuklarla nasıl buluşuyorsunuz?
Davet edilen her yere gidiyoruz. Davet edilen her yere giderken de hiç kimseden hiçbir ücret ve bir masraf talebimiz yok. Kendi cebimizden gidiyoruz. En son Antalya'ya davet edildik. Antalya'ya giderken büyük bir trafik kazası geçirdik.
Geçmiş olsun.
Çok teşekkür ederiz. Yani 19 bin liralık gibi bir masrafımız oldu ama hiç kimseden hiçbir talebimiz yok. Yani neresi isterse, Türkiye'nin hangi kasabasında, hangi okulunda, devlet okulunda, özel okulda hiç fark etmiyor. Nereden talep gelirse gelsin, biz arabamıza binip gideriz. Belki bir tek orada hani bize konaklayacağımız bir yeri verirlerse işte şurada kalın diye. Yer bizim için çok önemli değil. Bir pansiyon olabilir, bir ev olabilir. Neresi olursa olsun öyle bir şeyimiz de yok. Yani bir standartımız da yok.
Sadece önemli olan o çocuklarla buluşmak.
Çocuklarla buluşup evet onlara belki gittiğimiz hafta, bir hafta kalacaksak hafta sonu bir sergi oluşturmak.
Evet. Şimdiye kadar hiç sergi açtınız mı?
Yüzlerce.
Yüzlerce. Nasıldı sergilerde satışlar?
Yani satış anlamında evet satışlarımız oldu. Yani çok beklediğimiz, umduğumuz kadar satışımız olmadı ama satışlar yapılıyor. Ama sergiler çok ses getiren sergiler oldu. Yani mesela bir örnek vereyim. Ankara Barosu sergi salonunda açtığımız bir sergide gelenlerin hiçbiri engelli çocukların bunu çektiğine inanmadılar. Bu kadar güzel sergiydi.
O kadar güzel.
Konu Ankara'ya da ilgiliydi. Sırf Ankara ile ilgili bir sergiydi ve çok beğenmiştim.
Evet, hep bir konu belirliyor musunuz yoksa bazen serbest bırakıyor musunuz?
Bazen serbest bırakıyoruz. Genel olarak da ama mesela Ankara'nın heykellerini çektik. Anıtkabir çalıştık. Hep de böyle işte Cumhuriyet'in Mavi Boncukları diye bir sergi açtık mesela Zişev'de. Hmm, çok da güzel bir sergiydi. Bazen de gidip işte sitelerde bir esnaf da çekiyoruz.
Evet, atölye çalışmalarınız da oluyor tabii ki değil mi evet. Engellilerle?
Atölye çalışmaları da daha öncesinde de olmuştu. Şimdi de olmaya devam edecek. Onların oluşturacağı bir grupla ya kurumların ya da kendi bireysel olarak oluşturacakları gruplara eğitimlerimiz olacak. Ve biz ısrarla şunu dile getiriyoruz. Bu eğitimlerden hiçbir talebimiz yoktur.
Hiçbir ücret alınmayacak.
Hiçbir ücret alınmayacaktır. Bireysel olarak da başvurabilirler. Derneğimiz bünyesinde olabilir ya da dediğim gibi kurumlar, kuruluşlar
okullar
bize gelip,
olabilir.
Okullar bize gelip teklifte bulunurlar. Yani biz eğitim almak istiyoruz diye. Yani bizim tek amacımız var. Engelli arkadaşlarımızın hepsine fotoğrafla yeni bir bakış kazandıralım. Onlara işte hayatta bir renkleri daha eklensin. Yani beklentimiz sadece bu.
Bu. Engelli bireyler için farkındalık yaratmak aslında amaç. Evet. Değil mi? Amaç bu galiba
evet.
Değil mi
evet.
Efendim?
Evet.
Evet. Şimdi normal insanlarla birlikte katılıyorlar kurslara dediniz. Kurslar ne kadar sürüyor? Onların eğitimleri biraz daha farklı mı acaba?
Şimdi derneğin kuruluş amacı aslında birazcık da engellilerle normal insanları kaynaştırmak. Yani normal insan demek bu çok doğru olur.
Evet, ama neyse. Evet ama işte.
Peki yani ona bir şey bulamadım, isim bulamadığım için kusura bakmasınlar. Ama evet orada bir kaynaştırma söz konusu. Ama ayrıca hem engellilere hem normal insanlara eğitimlerimiz olacak. Eğitimler aslında genelde Türkiye'deki bütün derneklerde şu şekilde yapılıyor. Bir temel eğitim dediğimiz fotoğraf makinesinin tanıtımından başlayan ve bir süre sonra yani belki 5. belki 6. hafta sonunda fotoğraf makinesiyle cümle kurabilecek hale getirilen bir temel eğitimimiz var. Onun üstünde bir belki işte dijital fotoğraf işlemeyle ilgili bir takım eğitimlerimiz var. Onlar olacak. Onun bir üstünde fotoğraf akımlarıyla ilgili tanıtım eğitimlerimiz olacak. Onun üstünde de konularla ilgili belgesel, doğa, işte kurgu bunun gibi atölyelerimiz var. Temel eğitimlerimiz yaklaşık işte 5 hafta, 6 hafta, 3 ay gibi süreler kapsıyor. Atölyelerimiz 6 ay gibi bir sürede olacak. 6 ay sürecek.
Evet, şimdi aslında süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Size ulaşabilecekleri bir internet adresiniz vardır herhalde değil mi dinleyicilerimizin? Bir internet adresi varsa verelim. Yoksa yine o adresimizi tekrarlayalım.
Tabii, belki Facebook sayfasından an için takip edebilirler bizi. Instagram'dan Enfot adıyla.
Enfot yani Engelsiz Fotoğraf Derneği'ni kısaltılmış. Enfot.
Evet. Şu an için Facebook sayfamızdan ve Instagram'dan takip edebilirler. Onun dışında da biz adresimizi de verelim yine.
Verelim evet.
Büklüm Sokak 8 Taksim 9 Kavakdere Ankara.
Enfot adresine dinleyicilerimiz yurt içinden ya da yurt dışından fotoğraf makineleriyle derneğinize hem katkıda bulunabilirler hem de o engelsiz fotoğraf derneğinin o öğrencilerine, üyelerine katkıları olmuş olabilir. O fotoğraf makinalarının temininde fayda sağlayabilirler.
Çok evet. Mutlu oluruz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Evet. Bekleriz, derneğimize de bekleriz.
Umarız. Sergi ne zaman? Bundan sonraki sergi?
Şimdi aslında yarın akşam açılışımızda engelli çocuklarımız, Serçev'den engelli çocuklarımızın ufak bir sergisi olacak.
Nereden engelli?
Serçev. CP'li çocukların evet. Çektiği fotoğraflarla ufak bir sergiyle açılış yapacağız. Ama bundan sonra işte hem dernek merkezinde açılışlarımız, sergi açılışlarımız olacak hem de belediyelerin salonunu kullanmaya çalışacağız.
Evet. Azıcık tüyo verebilir misiniz? Sergi nasıl yarın? Ne tür fotoğraflar var? Ne tür fotoğraflar çektiler?
Sergide kullanacağımız bütün fotoğraflar aslında siyah beyaz yapılmış fotoğraflar. Merak edenleri sergiye bekliyor. diyelim mi?
Evet, peki Ankara dışına serginin gitme ihtimali var mı?
Davet edin her yere gideriz. En son biz Giresun'da sergi açtık. Giresun Üniversitesi davet etmişti. Orada bir sergi açtık bir hafta süreyle. Arkadaşlarımızdan bir tanesi şu anda Bayburt Üniversitesi'nde ve Bayburt'taki okullarda çalışıyor. Ankara'da yaşıyor aslında ama sürekli olarak Bayburt'a gidip gelip Bayburt'taki engelli çocuklarla çalışıyorlar. Ben Kalecik'le çalıştım bir süre. Bu sene bitirdim Kalecik'te çalışmamı. Yani her yerde sergilerimiz oluyor. Her yerde sergiler açılıyor.
Peki sergide dolayısıyla özellikle o engelli çocuklarımızın yaptıkları fotoğrafların, çektikleri fotoğrafların satışları da olacak tabii ki. Evet. Belki dinleyicilerimiz böyle bir katkıda da bulunmak isteyebilirler. En azından onlara o fotoğraf makinelerinin teminini sizler belki biraz daha rahat sağlayabilirsiniz bu anlamda. Evet.
Ayrıca ben bir not daha eklemek istiyorum.
Lütfen buyurun.
Ben çok uzun süreden beri Burcu hocamla, Nazmi hocamla, arkadaşlarımız çok büyük bir kısmı yok burada. Bu işin içindeyiz. Dinleyicilerimiz şunları bilsinler. Bizden fotoğraf makinesi talep etmek için engelli olmak zorunda değiller. Fotoğrafa gönül vermiş bütün üniversite öğrencileri. Eğer elimizde bir fotoğraf makinesi varsa mutlaka gönderiyoruz. Yoksa temin etmeye çalışıp göndermeye çalışıyoruz. Yıllardır biz bunu yapıyoruz. Yani illa gelen bütün fotoğraf makineleri, dinleyicilerin gönderdiği fotoğraf makineleri engelliler tarafından kullanacak diye de bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Herhangi bir üniversite öğrencisi fotoğrafa meraklı.
Bu işe gönül vermiş.
Gönül vermiş biri varsa hemen ona da o makineyi gönderiyoruz, teslim ediyoruz. Hatta eğer eğitim almak istiyorsa böyle bir öğrenci gene gelip bizden eğitim alıyor.
Evet.
Onu da belirtmek.
Evet.
Ekim ayında da atölyelerimiz, seminerlerimiz başlıyor.
Diyorsunuz. Ne güzel. Evet. Onları yaşama bağlayan çok önemli bir araç. Fotoğraf makineleri, fotoğraflar. Ve onları ne güzel sanatla buluşturuyorsunuz. Öncelikle sizi kutluyoruz. Çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ederiz.
Yine birlikte olmak dileğiyle.
Çok teşekkür ederiz.
Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, fotoğraf sanatçıları Sayın Mevrur Hatunoğlu ve Sayın Burcu Vardar'la birlikteydik. Hayatın Sesleri'nde kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Ceza mı bu? Çektiğim çile mi? Yıllardır tuttuğum nöbet bitmeyecek mi? Bir kötü kar tanesi. Sevgilim, hayalet sevgilim.
15.29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve Fransa'da UNESCO himayesinde 20-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Resim Festivali kapsamında gerçekleştirilen Empresyonizm konulu resim yarışmasında Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Fatih Başbuğ profesyonel ressam kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Şimdi kendisi telefon attığımızda Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Fatih Başbuğ. Efendim merhabalar, Hayatın Seslerine hoş geldiniz.
Hoş bulduk Gülşen Hanım, çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Efendim sizi kutluyoruz öncelikle bu ödülden dolayı. Şimdi birazcık bize farklı ülkelerden pek çok sanatçı katıldı herhalde, değil mi? Bu evet. Ödülle nasıl layık görüldünüz? Bize birazcık söz eder misiniz lütfen?
Teşekkür ederim. Şimdi izlenimcilik dediniz. Ben kısaca bir izlenimcilik nedir dinleyenlerin hani daha iyi anlaması adına biraz bahsetmek istiyorum. İzlenimcilik Fransa'da 19. yüzyılın sonlarında bir tutum olarak beliren ve daha sonra bütün sanat dallarında benimsenen doğayı, insanın dış dünyasını bütün çirkinlik veya gerçekliğiyle değil de izlenim sonucunda elde edilen ruhsal bir bakış açısıyla kendine has üslubuyla yorumlaması şeklinde gelişen bir sanat akımı. Tabii bazı sanatçıları var, Monet gibi, Renoir gibi, Van Gogh gibi, Cézanne gibi, dünya ünlü sanatçılar bu sanatçılar. Şimdi Fransa tabii o sanatçıların yaşadıkları toprakları olduğu için sizin de belirttiğiniz gibi 20-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Fransa'nın bu Normandiya diyarı olarak geçen Lyons-la-Forêt beldesinde UNESCO'nun himayesinde 5. Uluslararası Resim Festivali düzenlenmişti. Festival kapsamında da ressamlar diyarı olarak ifade edilen bu topraklarda sanatçıların canlı performanslarıyla gerçekleştirecekleri açık hava resim yarışması organize edilmişti. Biz tabii Türkiye'den bu festivali duyduğumuz zaman bir dosya göndermiştik oraya. Ön elemeden geçti. Ön eleme sonucunda kabul edildik profesyonel ressam kategorisinde. Daha sonra oraya katıldık. Resim çalıştık. 3-4 saatlik bir çalışma yaptık. Daha sonra işte Fransız bir jüri oluşturulmuştu önceden. Bu jüri çalışmaları değerlendirdi ve yarışmanın bu yılki büyük ödülüne Türkiye'den zaten tek katılımcı olarak ben görünüyordum. Dolayısıyla izlenim ismini verdiğimiz çalışmamızda bizi layık gördüler.
Ne güzel, kutluyoruz sizi tekrar efendim. Peki kaç ülkeden kaç sanatçı vardı?
Çoğunluğunu Rusya'dan sanatçılar oluşturuyordu. Özellikle St. Petersburg mezunları vardı. Büyük bir akademi çünkü orası da. Fransa'dan vardı. Amerika'dan vardı, Rusya'dan vardı, işte Gürcistan'dan vardı, Almanya'dan vardı, Hollanda'dan vardı. Oralar tabii biraz daha yakın ülkeler oldukları için. Hı hı. Biz tabii katılıncaya kadar ressamların bu şekilde yani çok profesyonel sanatçılar vardı tabii. Biz biraz aslında hazırlıksız gitmiştik işin gerçeği. Hatta öyle bir şey oldu ki boya kutumu açtığımda kırmızı boya almadığımı fark ettim. Daha sonra eşim de hatta yanındaydı, dedi ki bir başka ressamdan isteyelim, işte bizde de bulunsun, kullan dedi. Fakat ben onu kabul etmedim ondan sonra. Dolayısıyla öyle de bir şey başımıza geldi, kırmızı kullanmadan hatta bir çalışma gerçekleştirdik.
Evet, biraz o çalışmadan söz edelim. Nasıl bir çalışmaydı? Evet.
Şimdi bize önceden hazırlanan tuvaller veriyorlar. %100 boyutlarında, 100x100 kare bir tuval. Bazı yerler belirlemişler. Daha önceki işte ressamların çalıştığı mekanlar, mesela şatolar var bu konular arasında. Bahçeler var, mesela Monet var, dünya ünlü ressam. Onun bahçesinde mesela çalışmalar yapılıyor. Gidiyorsunuz orada açık havada çalışıyorsunuz. Kendi boyalarınızla, kendi malzemelerinizle. Daha sonra tabii az önce bahsettiğim gibi izlenimcilik ruhuna uygun olarak, yani aynı fotoğraf gibi ya da işte çok gerçekçi, çok realist bir şekilde değil de kendi yorumlamanızla eseri meydana getiriyorsunuz. Tabii açık havada çalışmak, bir de özellikle yani o empresyonizmin başkentinde çalışmak, farklı ülkelerden ressamlarla yan yana çalışmak çok farklı bir atmosfer. Dolayısıyla yani kendimi ortaya koymaya çalıştım. Kendime az fırça darbelerimi kullanmaya çalıştım. O da jürinin dikkatini çekmiş. Zaten yarışma sonunda da söylediler bu şekilde. Yani farklı bir şey gördük dediler resminde. Hava gördük dediler. Dolayısıyla bu şekilde bir değerlendirmeyle karşı karşıya kaldık.
Peki kırmızıya ihtiyacınız oldu da kullanamadınız mı? Yoksa kırmızısız bir şey mi ortaya çıkarmaya çalıştınız?
Şimdi güzel bir soru, güzel bir yaklaşım aslında. Şöyle oldu. Yazın yaz mevsiminin mevsimsel özelliğinden faydalandık diyebilirim bu soruya. Çünkü yeşil ağırlıklı biliyorsunuz yaz mevsimi.
Evet.
Fakat tabii yeşil ağırlıklı bir kompozisyon seçtim. Eski tarihi bir evin, yani 1800'lerde yapılmış bir evin duvarından bir bahçeyi gözlemledim resmimde. Tabii görsel olarak radyoda olduğum için ifade edemiyorum.
Evet.
Resmi. Fakat yarışma sonunda jüri üyelerinden, Metropolitan Müzesi'nin küratörlerinden olduğu söylenen yaşı da bir aylı böyle olgun bir beyefendi yanımıza geldi. Dedi ki keşke dedi böyle kırmızı işte kıyafetli bir el arabası süren figür yapsaydın daha dikkat çekici olurdu dedi. Ama tabii biz onun hani kırmızı renginin bizim boya kutumuzda olmadığını söylemek istemedi, ifade edemedim, haklısınız dedim. Aslında öyle bir şey kırmızı mı olsaydı zaten belki o şekilde bir yaklaşılma değil de belki bir şemsiye taşıyan bir figür şeklinde düşünüyordum aslında. Ama tabii bunu ben size anlatıyorum. Orada bunlardan bahsetmemiştik.
Evet, elbette. Sizi tekrar kutluyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Hayatın Sesleri'ne de konuk olduğunuz için efendim. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de Hayatın Sesleri programınızda resim sanatı adına bize bir ses olma şansı verdiğinizden ötürü çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Size de iyi günler.
Sağ olun. Kolay
Akdeniz günler. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Fatih Başbuğ, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
O her şeyi kendi yanından görür. Almak istediğini alır. Başka şey düşünmez. Beni unuturdu. Onun her anı heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu. Ben her şeyi onun için onun yanında yaparken o hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi. Her sözümü dinliyor gibi beni kandırırken içimden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi. O her günü yeni bir umutla bekler gibi görünür. Yarına inanmaz beni avuturdu. Onun her anı heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu.
Öze yolculuk.
Köşemiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Bugün müflis diyeceğiz. Şimdi müflis kelime anlamına bakınca parası ve malı bulunamayan veya çok az olan kimse olarak bilinse de biz bugün bundan söz etmeyeceğiz tabii ki.
Belki de ederdik.
Edelim peki, evet. Ondan da edelim. Evet. Nedir aslında müflis deyince ne anlıyoruz, ne anlamamız gerekiyor?
Böyle girince tabii başka bir şey daha anlaşılabilir gibi, evet. Konuyu siz açmış oldunuz Nilgün Hanım. Doğrusu incelikli konulardan bir tanesi de bu. Sizinle hep öze yolculuk yaparken böyle biraz hani yukarıda görünen ne ama aşağıda da bunun bir anlaşılma biçimi olabilir diye biz böyle öze doğru gidiyorduk hep. Bu da böyle bir konu çünkü böyle bir hadis var ve ben bundan her zaman için çok etkilenmişimdir. Peygamberimiz insanları bir eğitime tabi tutuyordu şüphesiz ve onun etrafında ne zaman insanlar birikse her zaman için hem hayata dair hem dine dair hem insanlığa dair her şeyle ilgili bir şeyler öğrenerek ayrılıyorlardı. Şimdi öyle bir toplumda tabii değerler değişmeye durduğunda, çünkü asıl mesele oydu, hani yeni bir din anlayışı bazı şeyleri çok böyle keskin, radikal bir biçimde, devrimsel nitelikte değiştiriyor, tamamen ortadan kaldırıyor ama bazı şeyler de yani anlaşılarak, daha doğrusu o toplumun varlığı içerisinde zaten konuşulan, var ola gelen şeylerin bazen de böyle hani gerçekten ne anlama geldi anlaşılsın, bir bilinç oluşsun ve o bilince göre hareket edilsin mantığını ben görüyorum. Bu benim yorumum tabii. Evet. Yani bu böyleydi demek belki biraz fazla olur ama ben böyle anlıyorum okumalarımdan. Bu iflasla ilgili konu da öyle çıkmış ortaya gibi geldi bana. Yani takip ettiğim süreç bana onu gösterdi. Çünkü o dönemde de tabii insanlar yani her türlü işlem devam ediyor. İnsanın olduğu yerde iflas nedir? Gayet böyle ekonomik yönü olan, hukuki yönü olan bir şeydir değil mi baktığınızda? Peygamberimize soru sormaya gelenlerden bir tanesi hani... demişler ki işte birisinin daha doğrusu başına böyle bir iş gelmiş de bir meyve ağacını dalındayken satın almış. Bizde de şimdi yapılan şeylerden hani çok uzak bir şey değil. Ama o satın aldığı meyveler hastalık nedeniyle ziyana uğramış. Ve o meyveleri de artık yani satın aldığı için, para verdiği için yapacak bir şey yok, geri de dönemiyor. Ne yapacak? O meyveyi almak için kendisi zaten ödünç para almışmış. Yani bakar mısınız bu kadar girit, evet. Ama gayet gündelik işler.
Evet.
Ve bu borçları artmış. İşte alacaklı onu sıkıştırmaya başlamış vesaire. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye peygamberimize soru sormaya gelmişler. O da tabii yani aslında yani normal şartlarda orada eğer adaletli bir hukuk düzeni, ama güzel oldu değil mi bu? Yani evet. Adaletli bir hukuk düzeni güzel oldu. Güzel bunu oldu. Lütfen bir kere daha söylemek istedim. Adaletli bir hukuk düzeni devam ediyor olsaydı herhalde dini olarak belki peygamberimize bunun gereği nedir diye sorulmaya gelinmezdi. Şimdi burası çok önemli. Yani din adalet temeliyle aslında hukuki işlere yardımcı olacak bir öneri getirecek bir rehber mahiyetinde bir şeydir diye
aynı
düşünüyorum.
Aynı zamanda evet.
Yani yoksa dinin kendisi hukuk üretir anlamına gelmesin bu.
Evet.
Yani alanları bu şekilde yerlerine koymak lazım. O zaman peygambere gelmelerinin sebebi daha da büyük ihtimalle yani ahlaken o kadar büyük bir yozlaşma var ki toplumda. Şimdi bu adamın üzerine hani tabiri caizse o toplum düzeni içerisinde insanlar leş kargası gibi üşüşecekler. Çünkü öyleymiş. Yani yeter ki birisini düşmeye görsünler, onu daha da düşürmek üzere elinde ne var ne yok soyup soğana çevirene kadar alıyorlarmış. İşte bunu sormuşlar, yani hani bu burada da söylenecek bir söz var mı acaba ne sevgili yapılabilir? Peygamberimiz evet, yani. Evet. Yani bu adam zaten bu durumda, yani bu hale gelmiş falan derken. Sonra onun onlara bir önerisi olmuş. Şu anda yani iflas ve müflis konusunu konuşurken bizim söyleyeceğimiz şey hani o olmadığı için tabii ki ben burada onu konu etmeyeceğim ama ondan sonra aynen sizin bu sorma tarzınız gibi cevap vermiş peygamberimiz. Aslında demiş müflis kimdir biliyor musunuz demiş onlara. Şimdi bakın bu da bir fırsat öğrenmesi. Kur'an'da da pek çok ifade soruyla başlıyor. Yani bu bir dikkat çekme ve insanların yani tabii ki biliyoruz dediği bir şey.
Düşünmelerine belki.
Belki de bildikleri etmek, bir cevap evet. Ama ya da yani bir cevabı olduğunu düşündükleri bir şey. Ama onlara yani asıl müflis nedir derken hani verdikleri cevap işte sizin başta tanımını yaptığınız işte yani parasını, malını, mülkünü kaybetmiş olan kimsedir cevabın. Tabii ki böyledir. Dedikten sonra yani benim kastettiğim şey şu. Yani aslında insanlar bu dünyalık olarak düşünüyorlar sadece bunları. Zannediyorlar ki dünyada işte bir şey bir şeye karşılık gelmiyor, örtüşmüyor. İşte ucundan kıyısından bazı şeyler yanlış gitmeye başladığı zaman çorap söküğü gibi hani peş peşe tamam ama ben size şimdi demiş söyleyeyim. Asıl iflas ve asıl müflis dünyadayken yani bu dünyalık bir şey ama dünyadayken kıyamet günü şöyle başlıyor. Hadisin tamamını buradan okumak istiyorum size. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir halde gelir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.
Yani yaşam tarzı sevabını belirler.
Şimdi çok ilginç. Yani böyle bir şeyi söyledikten sonra insanların dünyalık iflasla ve dünyadaki müflis olmayla çok ilgileneceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu böyle bir şeydir. Yani bazen öyle olur, bazen böyle olur. Elbette ki malcanın yongası hiç kimse böyle bir duruma düşmek istemez. Ama bakar mısınız şu manzaraya bir bakın, tekrar edelim. Yani siz bu dünyada ibadetleri bir hesapla yapmamalısınız. Bir, buradan çıkacak şey. Yani hiç kimse zannetmesin ki bu dünyada size zaten sayılı bir şekilde ve sizin kendi ahlaki olgunlaşmanızı, insani olarak sizi iyi yerlere taşıyacak olan bir takım erdemleri kazandırmak adına önerilen ibadetleri yerine getirmeniz, yani sizin hesabınıza bu şekilde yazılıyor ve artık kurtulduğunuz anlamına gelmiyor.
Yani, kul hakkı yemeden.
Öyle bir hesap var ki. Yani siz bunları kendi dünyalık hesaplarınızla yapıyorsunuz ve oralara hep bir çentik atıyorsunuz gibi görünse de işte Allah'ın hesabı ne? Burada peygamberimiz onu öğretiyor. Bunlarla gelir. Tamam, güzel. Elde var bir, ibadetlerini yapmış. Fakat başka bir şeyler daha var. Değil mi?
Evet.
İşte söyledi burada kimini sövmüş, kimini dövmüş, kimine iftira etmiş, kimine bilmem. Yani bütün bu yaptığınız kötülükler sizin o yaptığınız iyilikleri nasıl götürüyor hem de biliyor musunuz? Yani şöyle üst üste koyuyorsunuz da bunların hangisi artı hangisi eksi diye de götürmüyor. Bakın bu da insanı çok düşündürmesi gereken bir şey. Aslında ikinci nokta da o.
Evet.
Diyor ki onlar diyor sizden alınır diyor. Siz diyor kime sövdüyseniz, kime dövdüyseniz, kime iftira attıysanız onlara verilir diyor. Yani şimdi bunu biz hani literal olarak anlamasak bile gerçekten bu böyle olacak. İşte gel bakayım senin sevabın ona, seninki şuna falan olmasa bile gözümüzde ne canlanıyor? Düşünebiliyor musunuz? Siz burada bu kadar bu işleri yapın. Bir de hesap edin ki oh ben cennetliyim.
Derken,
bir de gidin ki öbür dünyada sizin o cennetlik olmayı umduğunuz ibadetleriniz sizin bu dünyada kızgınlıkla, öfkeyle, haksızlıkla, adaletsizlikle yediğiniz mallar, ettiğiniz küfürler, işte şunlar bunlar kimse onlar tek tek bir de onlara verilsin.
Yeah.
Hadi bakalım canınız yanmaz
işte
mı?
İşte yetim hakkı, bu hesap yoksul kimin hakkı? Hakkı yerken...
ya da bir kereden bir şey olmaz
derken,
derken nelerle karşılaşılacak?
Hepsini düşünmek lazım. Onun için kimse ince hesap peşine düşmesin bu dünyada. Yapılacak tek bir ince hesap var, ince düşünmek. Yani ince düşünmek
sadece
derken
bunlarla değil,
rafine
tabii,
düşünmek, temiz düşünmek anlamında.
Yolsuzluğun üstünü örtmek bunları aslında hepsi kapsıyor.
Yani bunun içerisine var ya her şeyi koyabilirsiniz. Hı-hı, onun için diyorum yani peygamberimizin şöyle bir anlatım biçimi. Yani tamam ne olmuş bu sene meyveler zarar görmüş, seneye kat kat daha fazlasını verir. Yani bu sene böyle olan seneye düzelir. Ama bakın yani bu... sizin fark etmediğiniz sürece düzeltmeyeceğiniz bir şey ve bunu hiç konuşmuyoruz. Yani maddi şeyleri konuşuyoruz. Hep bunlarla geçiriyoruz zamanımızı, ömrümüzü, halimiz ne olacak diye tedirgin olduğumuz, kaygı duyduğumuz şeyler.
Ama fark ettiysen de dön diyor. Ha,
tabii.
Değil mi?
Ama işte ben diyor asıl gelin de size diyor müflis kim diyor onu bir anlatayım da diyor. Bir diyor orada bir canınız yansın. Çünkü bu çok önemli bir şey.
Evet.
Ben en çok burasından etkileniyorum. Ha, şimdi bakın bir şey daha var. Orası daha da can yakan bir şey. Devamında hadisin diyor ki, şimdi ne oldu? O sizin işlediğiniz sevaplar dağıtıldı ya. Hadi diyelim ki bitti onlar. Bitti. Ama hala alacaklılar var. Ne olacak? Ne hı-hı, olacak yani? Hı-hı. İşte diyor, işlemiş olduğu günahlara karşılık iyilikleri kifayet etmezse mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bir de onlara yüklenir diyor.
Ya.
Hadi bakalım.
Ya.
Yani söz burada bitebilir.
Evet.
Ama vaktimiz var konuşmaya devam edelim.
Evet, evet,
çünkü
evet.
Olay bu yani.
Evet.
Yani şimdi neyin derdindeyiz, neyin peşindeyiz?
Kul hakları. Ha. Hem maddi hem manevi. Ya. Evet.
Yani siz burada sizin üzerinize düşen görevler açısından baktığınızda elbette ibadetler Allah'ın sizin üzerinize yazdığı şeylerdir. Kur'an'da hep bu ifadelerle geçer. Bir, burada bir sıkıntı yok. Kur'an'da geçen bir başka şey de işte bu ibadetlerin, yani ibadet deyince insanlar ne anlıyorsa, ne kadar anlıyorsa ben o kadarını söylüyorum. Bana kalsa ucu çok açık bir şey.
Evet.
Yani aldığımız nefes, hep sizinle konuşuruz ibadet.
Evet.
Şuradan kalkıp şuraya kalkmamız, oturmamız ibadet. Bile, çünkü varlığımız bu yani. Kulluk demek. Başka ne yapıyoruz ki zaten yani? Bir programımız var ve onu en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir vücut programımız var, bir ruh programımız var. Bunu yapmak üzere görevliyiz bu dünyada. Bu ibadet yani bu en geniş anlamı. Ama her türlü şeyi düşünün. Bütün bunların hepsi elde var bir diyerek nasıl olsa ben bunları yapıyorum, yerine getiriyorum. Buradan da bana şu kadar sevap gelir. Tamam işte gideyim arada bir böyle umremi yerine getireyim. Bütün günahlarım silinsin. Biliyor musunuz bunları öğretiyorlar insanlara Nilgün Hanım. Ben çok üzülüyorum.
Evet.
Ben bunu
evet.
kulaklarımla duydum. Diyorlar ki yani ne yapalım işte 3 senede bir umreye gidiyoruz. Bütün günahlarımız dökülüyor.
Tabii.
Anadan
tabii.
doğmuş gibi tertemiz ya. Pırıl pırıl çıkıyoruz.
Onca
geliyoruz.
Şey yap. Bir kereden bir şey olmaz de bir şey yap ya da kul hakkı ye, yolsuzluk, uğursuzluk, hırsızlık.
Evet.
Ondan sonra evet. git umreye gel.
Yani peygamberin yüzüne nasıl bakılacak öbür dünyada? Onun evet. söylediği sözler bunlar ama insanlar bunu öğretiyorlar. Peygamber demiş ki işte Kabe'yi gören, umreye giden, oraları ziyaret eden insan anasından doğdu. Acaba ne demek istemiş? İşte onun özüne. Biz burada hep bunu yapmaya çalışıyoruz ya Allah kabul etsin. Yani
evet.
inşallah dinleyicilerimiz de böyle farklı bir pencere, farklı bir ufukla karşılaşıyorlardır. Yani bunun özüne, bunun altında yatan şey ne? Ne demiş olabilir peygamberimiz öyle bir söz söylediyse? Bakın söylememiş bile demiyorum. Söylememiştir öyle bir şey demiyorum.
Evet.
Söyledi velev ki. Ne demiş olabilir? Yani siz artık buraları gören, ziyaret eden ve bu kutsal topraklardan bu büyük enerjiyle, bu büyük hazla çünkü hep öyle dönüyorlar
o
insanlar
değil
mi? O ibadeti
yaşam tarzı haline getir.
Evet.
Ondan sonra da git.
Evet oralara. Yani yüzleri pırıl pırıl geliyorlar ondan sonra rutine bir giriyorlar işte dönüyorlar bu iflas diye en başta anlattığımız şeylere saplanıp kalıyorlar.
Evet.
Yani asıl meselenin ne olduğunu, asıl müflisine ben size anlatayım mı diyerek peygamberimizin söylemesinden çok şeyler öğrenmek lazım.
Evet, umarız bu konuştuklarımız çerçevesinde bir şeyler çıkarmışlardır
dinleyicilerimiz. Muhakkak, ben inanıyorum.
Haksızlık yaptıysan dön.
diyelim.
Yoksa senden evet. nasıl alınacağını öğrendin Öğrendik. Artık. Gitti namazlar, evet. gitti evet. oruçlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteydik. Teşekkür ediyoruz kendisine ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bizlerle birlikte oldunuz. Sağ olun, var olun. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.